17. kaset, 1. yüz, sayfa 647. Not. Anne, Georgi Vasilievich geldiğinde ona yağlı boya yaptığım iki resim vardı ya, onları gösterir misin? Sanırım kendisine yararı dokunacak. Öteki kara kalem resimlerimi de, içinde beğendikleri olursa, alması için sakın mırın kırın etmeyin. Belki Pravda'da yayınlatır. Ya da sanat dergilerimizden birine. Artık o nasıl değerlendirirse. Ona gulaş yap, bol yap. Georgi Vasilievich beni ölünceye dek hiç yalnız bırakmadı. 16. Georgi Vasilievich Butov'dan yoldaş Mirachkovski'ye. Temmuz 1928 Moskova. Yoldaş Mirachkovski. 1. Sanırım senin de öteki yoldaşların da benden alacakları son mektup bu olacak. Nedeni şu. Dün ya da önceki gün ilk kez GPU ajanlarınca hafif bir sorgudan geçirildim. Özetini iletiyorum. İç savaş döneminde kurşuna dizilen 27 komünist yoldaşımız için Troçki'nin ve askeri devrimci mahkemenin kasıtlı davrandığını öne sürüyorlar. Partide Troçki'nin ve kendi kliğinin ta o zamandan beri kasıtlı davranıp egemenliğini kurabilmek için nasıl çaba harcadığını bu komünistlerin kurşuna dizilmesiyle kanıtlamaya çalışıyorlar. Bu konudaki dosyanın hayli ilerlediğini sanıyorum. Yoldaş Mirachkovski, bu olayın yakın tanığıyım. O nedenle ilgine sunuyorum. Bu bolşevik yoldaşlarımız yalnız şu nedenle Siviyaz'da kurşuna dizildiler. Amansız düşmanımız terörist Savinkov'un bir gece baskınıyla gerimiz çevrilmişti. Nijni Novgorod'la aramızdaki ilişki tümden kesilmişti. Bir bakıma geriden çevrilmiştik. Siviyaz'daki kuvvetlerimizin bir büyük bölümü Savinkov'un amansız saldırısı karşısında hemen hemen tümüyle boşalmıştı. Yoldaş Mirachkovski, o günleri orada yaşayan herkes tanıktır ki devrimin yazgısı bir anda Siviyaz'da düğümlenip kaldı. Kim çözerse bu düğümü o kazanacaktı. Yine o günleri orada yaşayan herkes tanıktır ki erlerimizin hemen hemen hepsi kaçmıştı. Troçki'nin treni kalmıştı bir tek Siviyaz'da. Savinkov'un saldırısı bu trendekilerin direnmesiyle çökertildi. Saldırı püskürtüldüğünde Troçki'nin 14 Ağustos 1918 tarihli, yani bu olaydan bir hafta ya da en çok 10 gün önce yayınladığı bir yönergesindeki ilkelere göre bu kaçanların halkkomiserleri kurşuna dizildiler. Notlarım arasında bu bildiriyi buldum. Bu bildiriyi tüm görevlilere ben dağıtmıştım. Sizde de olacağından kuşkum yok ama yine de göndermeyi yeğliyorum. Evdeki evraklarım arasında da bu yönergeden birkaç tane daha olacak. 14 Ağustos 1918 yönergesi. Kızıl Ordu'ya. Petrograd partizan müfrezelerinin yerlerini terk ettiklerini öğrenmiş bulunuyorum. Bu olayın gerçeğini açığa çıkarması için Komiser Rosengold'su görevlendirdim. İşçiler ve köylülerin Kızıl Ordusu'nun erleri ne sünepe, ne rezil, ne de hayasız kişilerdir. Emekçi halkın özgürlüğü ve mutluluğu için dövüşmek istiyor onlar. Kaçtıkları ya da kötü dövüştükleri oluyorsa bunun suçu kumandanlarında ve komiserlerindedir. Uyarıyorum, eğer bir birlik kaçarsa önce o birliğin komiseri kurşuna dizilecektir. Onun ardında da kumandan. Yürekli erler değerlerine göre ödüllendirileceklerdir ve kumandanlık yetkisi alacaklardır. Kaçaklar, çıkarcılar, hainler kurşuna dizilmekten kendilerini kurtaramayacaklardır. Tüm Kızıl Ordu'nun önünde bu işlerin böyle olacağına söz veriyorum. Troçki. Kurşuna dizilen 27 yoldaşımız ne çıkarcı ne de hain ama kaçaktılar. Ama herkes kaçmıştı. Yukarıdaki bildirinin uygulanabileceğini göstermemiz gerektiğinden bu yoldaşlarımız hemen hemen hepsi halk komiseriydi. Kızıl Ordu'nun ilk deneyiminde örnek olmaları gerektiği için kurşuna dizildiler. 2. Benden bunun tam karşıtı tanıklıkta bulunmamı istiyorlar. Tanıklığıma büyük gereksinimleri var. O nedenle beni artık başıboş bırakmaları olanaksız. Dosya senin de yakından tanıdığın Blagonravov'un elinde. 3. Beni tutuklamaları olanaklı. Bendeki belgelerin benden alınmasını bir an önce sağlayınız. Onları nereye götüreceğimi, nereye saklayabileceğimi bilemiyorum. İkide bir koşup yerlerinde olup olmadıklarına bakmaktan son derece yorgunum. Annem durumu biliyor. Vasilievich yoldaşın postaneye verilecek emanetlerinden kim söz ederse annem paketleri o kişiye verecek. Hiçbir şey sormayacak. Hiçbir şey demeyecek. 4. Sanırım bugünle 3 gündür işe gitmiyorum. Odamda kapalıyım. 2 gündür uyumuyorum. Komiserlikten gelen bir yoldaş, 2 GPU ajanının beni sorduğunu ve bir süre çalışma odamda oturduktan sonra gittiklerini söyledi. Ardından yardımcım geldi. Tüm çekmecelerimin, dolaplarımın arandığını söyledi. Benim bölümde derin bir kaygı var. Bu insanların niçin beni sevdiklerini de anlamıyorum. Ama anladığım bir gerçek var. Dosyayı ilerletmiş olanlar ellerini çabuk tutmak istiyorlar. 5. Mirachkovski yoldaş, artık yorgunum. Hiçbir erek yaratamıyorum kendimde. Bomboşum. Senin önerince kendimde Bolşevik ilkelerin korunabilmesi, onu evrenleştirebilmek için kendi kendimde yeni erekler belirlemesi yapabilecek kadar kendi kendimle uyum içinde değilim. Ne Nina'nın ölümü, ne Glassman yoldaşın intiharı ekte gönderdiğim mektup kadar beni kendi kendimde derin bir hesaplaşmaya götürecek nitelikte uyarmamıştı. 6. Yoldaş Mirachkovski, Alexei'nin mektubundaki devrime karşı kusurlu olmaktan kurşuna dizildiğini söyleyen satırları iyice okumanı istiyorum. Alexei'yi tanıyordum. Kurşuna dizilinceye dek onu ve arkadaşlarını yalnız bırakmadım. Kusurlarından ötürü kurşuna dizilenlerin anıları karşısında sınanıyorum. Bu beni bunaltıyor. 7. Kusurluluklarından dolayı kurşuna dizdiklerimiz karşısında nasıl yanlış, nasıl sorumsuz yaşadığımızı bu mektup kadar hiçbir şey bana vurgulayarak belirtmedi. Alexei'nin annesini ve babasını bulmak için bu gece kimseye hiçbir şey söylemeden gizlice Leningrad'a hareket edeceğim. Alexei kadar hiçbir şey gözümde canlı değil Mirachkovski. Onlara sözümü tutup Pravda'da yazı yazamamamın hesabını vermeliyiz. Bu sizi değil, birey olarak artık beni ilgilendiriyor. Bu benim partiden ve yoldaşlarımdan ilk kez yönerge almadan yaptığım bir gezi olacak. Gerçekten de ilk kez kendi kendime uyguladığım bir karar. 8. İlkelerimize bundan böyle her yaşadığım gün ters düşmüşlüğümüzün gittikçe daha da yoğunlaşarak artacağını kavradığımdan son derece bilinçli, kararlı, tutarlı bir yol izlemeye karar verdim. Bu yolu bugünden itibaren uygulamaya koydum. Bunun ne olduğunu bir süre sonra size ulaşacak, benimle ilgili haberlerde duyup anlayacaksınız kuşkusuz. O zaman beni yargılarken sizden şunu dilediğimi unutmamanızı istiyorum yoldaş Mirachkovski. Kusursuz bir dünya yaratmak için kendi yoldaşlarımızı bile gözden çıkardığımız bir dünyada alabildiğine yanlış, becerisiz ve oportunistçe uzayıp giden günlerde bunalmamak için. Hepsi bu. 9. Ben Georgi Vasilievich Butov. Başta sizler, devrimci karşı oluşçuluğun, Leninizmin, Bolşevizmin katıksız devrimcileri, Mirachkovski, Ivan Nikitiş Simirnov ve öteki tüm yoldaşlarım, bundan sonraki savaşımlarınızda aranızda olamayacağım için beni bağışlayın. Hepinizden özür diliyorum. Hepinizi kucaklıyorum. Hoşça kalınız. Georgi Vasilievich Butov. Not: gönderilen ekler. 1. Troçki'nin 14 Ağustos tarihli Kızıl Ordu bildirisi. 2. Bu bildiri gereği Sivyaz'da kurşuna dizilen 27 yoldaşımızdan biri olan genç halk komiseri Alexei Alexievich'in mektubunun bir kopyası. 17. Ekim devrimi kabul etmek ya da etmemek. Böyle bir sorun yoktu benim için. Benim devrimim de Ekim devrimi. Smolny'e gittim. Çalışıyordum. Elime ne geçirebildiysem onunla yapılması gereken her şeyi yapıyordum. Mayakovski. Ver elini Alexei. Artık şöyle bir güzel kurulalım kompartımanımıza ve sürgünlüğümüz başlasın. Böyle söylediğime bakıp da sakın aldanma. İçim hüzünle dolu falan değil. Öyle hüzünlü de söylemedim bunu sana. Kıvançlıyım tam tersi. Çocuklar gibi, hiçbir şeye aldırmadan, bir yükten kurtulmuş gibi, kendinde ilkeleştirdiği her şeyin tam karşıtını yapmanın sorumsuzluğu içindeyim. Bunun ilk uygulamasını birlikte gerçekleştiriyoruz Alexei. Hiç kimse duymadan işte böyle çekip gidiyoruz Moskova'dan. Nasıl bu kompartıman? Oldukça tenha. İstersen başka kompartımanlara da geçebiliriz. Yeter ki sen rahat et ve beni yalnız bırakma. Zaman zaman benimle konuş Alexi. Hep böyle asıp durma yüzünü. Biliyorum, biliyorum tabii. Bana darılıp küsmede yerden göğe haklısın. Bugüne değin sana verdiğim sözlerin hiçbirini yerine getiremedim. Hiçbirini tutamadım bu sözlerin. Ne Pravda'da yazı yazabildim sizin için. Ne anne babanı ziyaret edebildim. Onlarla konuşup mektubunu da veremedim. 10 yıl geçtikten sonra birdenbire anımsadığım seni yanıma alıp böyle Moskova'dan kaçışımız kuşkusuz aklayamaz beni. 10 yıl, öyle yakın, öyle iç içe ki, işte seninle böyle diz dize oluşumuz gibi, hem de öyle uzak ki kafamda. Örneğin 10 yılın sonlarında kimler gönderildi sürgüne, neler olup bitti de onlar alınıp gönderildi içimizden. Tüm zorlamalarıma karşın yine de bulup çıkaramıyorum beynimin içinden. Dün böyle yakın, bugün birden böyle uzak. Hem de dündekinden de uzak, çok uzak Alexi. Tüm bunları kendimi savunmak için söylemiyorum. Senin karşında hiçbir gerçeğimle savunamam kendimi. Benim hiçbir gerçeğim bugüne değin sizin gerçeğiniz kadar ciddi ve sorumlu olmamış. Tüm bunları koyu lacivert gözlerindeki yaşam kıvancını benden gizlememen için. Salt bu nedenle söylüyorum. Saint Petersburg, Petrograd, Leningrad. Hangi adındaydı yaşadığım gençlik? En diri savaşımları verdiğimiz zaman hangi addaydı bu devrimci kent? Şimdi bulup çıkarmada zorluk çekiyorum. Bir bakıma önemi de yok bunun Alexi. Üniversitede okurken Demir Yolcuları Sendikası'nda çalışıyordum. Menşeviklerin elindeydi o zaman sendika tümüyle. Kimler nereden nereye geldiler Alexi? Düşününce çok kez şaşırıyorum. Oraya gitmeyi, birlikte gezmeyi doğrusu ya çok isterdim. Elbette zorunlu değilsin Alexi. Yeterince zamanımız olursa kuşkusuz. İşte bak, Moskova gerimizde kaldı. Çıkarıp bir yana attığın bir ceket gibi Moskova şimdi. Bu tenhalık, bu yalnızlık, kimseciklerin olmayışı ne iyi. Nasıl derin bir kıvanç içindeyim bilemezsin Alexi. Tam tamına Petrograd savunması için geldiğimiz kısa dönem dışında ayrılışımın 11. yılı. Gece çok güzel. Birdenbire derin bir rahatlığın, tedirginsizliğin dinlenişi içine yuvarlanıp gidivermiş. Trenimizin monoton gürültüsünü yumuşacık sarıp sarmalıyor gece. İnsan böyle bir yolculukta tüm gerçekleştirdikleriyle gerçekleştiremediklerini, yalansız, dolambaçsız tüm kusurlarını, yanılgılarını çok yalın, öz biçimde hem de kendi kendisinde bunalmadan özetleyip yorumlayabilir. Ayın bir oradan bir buradan hiç beklenmedik bir biçimde çıkıp insanla, trenle ve tüm gece mahlukatıyla böyle oyun oynadığı bir gecede. Yo, hayır Alexi, böyle söyleme, öldüğünüzle kalmadınız, kusursuz bir dünya için yola çıktık. Doğru, yatsıyamayız bunu. Böyle bir dünya kurabilmek için en küçük yanılgıların bile nasıl cezalandırılması gerektiğini sizlerle örnekledik. Bu da doğru. İnsanın içine, iliğine bile sinmiş bir sömürü düzenini söküp atabilmek için başka izleyeceğimiz bir yol da yoktu. Ne ki tüm dünyayı değiştirebileceklerine inananlar bir süre sonra kendileri bağışlanmaz yanılgılara düştüler. Umursamazlık, ihmalcilik, parti dışı eğilimler gibi. Hiç itiraz etmiyorum, doğru Alexi. Ama bir şey kesin olarak doğru değil. Yine de, boşuna ölmediniz. Yo Alexi, bana boşuna öldüğünü söyleme. İflas sözcüğünün bile yetmeyeceği bir dünya bıraktılar bize. Tükenmiş ve salt kendileri için. O doymak bilmez açgözlülüklerinin doyumunu sağlamak için sömürüp tükettikleri bir dünya. Hazine tam takırdı Alexi. 25 milyar dış kaynaklı borç bıraktılar bize. Ama asıl önemli olan bu değil. Asıl önemlisi savaştan önceki düzeyinde bile değildi üretim. Yalnızca ziraat araçları üretimindeki düşüş %80'in üstündeydi. İnsanlar kendilerini bir hayvan gibi koşup öyle sürüyorlardı toprakları. 1738 pud olan karbon üretimi %42 düşüşle 731 milyon pudda kalmıştı. Demir cevherlerindeki üretim düşüşünü ise bir insanın kafasına sığdırması kolay değildi. 57 milyon pud olan üretim 1686 puda dek gerileyip gitmişti. Pamuktaki üretim %75, şekerde %24, tütünde %19'luk düşüşlere uğramıştı. Açlık ve sefalet bir rutubet gibi sinmişti içimize.
Yo, boşuna ölmediniz Alexi. İnsan başına 50 gramcık buğday bulmakta zorluk çekiyorduk.
Azgın generaller dünya finans kapitalinin desteğinde ateşten çember üzerine çember atarak bu aç plebleri boğazlarından kanırta kanırta toprağa gömmek için kuşattıkça kuşatıyorlardı tüm güçleriyle. Çalıştığım Don bölgesinde Alexi, insanların %94'ünün bir karışıcık toprakları yoktu. Öldüklerinde kavuşuyorlardı toprağa. %58'i en küçük bir koşum hayvanından yoksundu. %65'inin çapası, bir kazmacığı bile yoktu. Bir kıyı köşede bir şeyler ekip biçebilmek için, hiç olmazsa kendine. Odun kesmek için baltadan yoksundular. Hiçbir çağ böylesine korunmasız köleler tanımadı. Hiçbir çağ böylesine kölelerine zulmedilen günler görmedi. Ya efendiler, ya efendileri bu kölelerin, yalnızca Çarla Çar ailesinin 68 milyon hektar kendilerine ait toprakları vardı. Sibirya'dakilerin bile %55'inin bir karış toprağı yokken, üretim araçlarını başkaları adına kullanan işçiler, açlıktan tezgahlarının başlarında düşüp düşüp ölüyorlardı. Tüm kentleri bir salgın gibi sarmıştı açlık. Devrimci hükümete, ilk Bolşevik iktidara telgraf üzerine telgraf yağdırıyordu öteki kentlerin Sovyetleri. Ne olur hiç olmazsa çocuklarımız için ekmek, ama kulakların depoları silme buğday doluydu. İnsanlarımız açlıktan yüz binlerce, milyonlarca ölürken ve kulaklar kendileri için değil, çocuklar için buğday istemeye giden yoldaşlarımızı tıpkı bir hayvanı boğazladıkları gibi boğazlayıp deşilmiş karınlarını buğdayla dolduruyorlardı. Alın işte size buğday, tıka basa doyurduk karnınızı diyerek.
Yo, boşuna ölmediniz Alexi. 152 milyon insan büyük toprak sahiplerine, çara, çar ailesine ya da büyük burjuvalara, manastırlara ait köleler iken, devrimden sonra yalnızca Avrupa yakasında 100 milyon desyatin. Desyatin, 5.121 ya da 6.821 metrekarelik bir Rus ziraat birim ölçüsü. Toprak bu insanlara dağıtıldı. İşçiler fabrikaların üretimini kendi kurullarıyla, kendi denetimlerine geçirdiler. Ziraat Bankası'nın tüm alacakları köylülere bağışlandı. Büyük toprak sahiplerine ait olan 300 milyar liraya aşkın zirai araç gereç onlardan alınıp bu aç, yoksul insanlara dağıtıldı. Bu insanların özgür bir kıvançla topraklarını nasıl ektiklerini gördüm ben. Hani seninle birlikte 25 ya da 26 Şubat akşamı Viborg Mahallesi Eylem Birliği Komitesi barakasında izlediğimiz Demirci'nin türküsü gibi. İşte tıpkı öyle. Yaşamak, yalın, tutkulu, kötü hiçbir şey demeden ve çalışarak onurlu bir aşkla sevilen kadının yücelten gülümseyişi altında, işte böyle yaşamak ve hiç eğilmeden. Yo, boşuna ölmediniz Alexi. Nasıl çıktık tüm bu bizi kuşatan soluk aldırmaz amansızlıklardan? Cumartesi pazar çalışmalarını düşün Alexi. %78'i okumasız yazmasızdı insanlarımızın. 3 yıl gibi kısa bir sürede hem de iç savaşın kan ırmakları içinde bu sayıyı %11 düşüşle %68'e indirdik. Şimdilerde %40'ların altından daha aşağılara baş döndürücü bir hızla gidiyor tepe takla. Lenin'in komünizmin ikinci baş düşmanı olarak gösterdiği okuma yazmasızlık, bu amansız düşmanımız tepe takla yuvarlanıp gidiyor. Kara kemirici mikroplar yığın yığın ölüyorlar aydınlıklarımızda. Artık okuma yazmasız kimsenin kalmayacağı günler uzakta değil. Bunun ne anlama geldiğini en çok sen kestirirsin Alexi. En çok sen. Çar'ın sarayından kovulmasını resmetmek isteyen sen. Teknisyenlik ve mühendislik alanında uzmanlaşmak için öğrenim gören öğrencilerimizin sayısı 600 bini aştı Alexi. Tarım aletleri üretimindeki %80 eksiklikten %100'lük üretim artışına yönelirken teknisyen ve mühendis sayımızın böyle şimdiden 600 bini aşması ne anlama gelir? İleride çok kişi unutabilir ama bunun anlamını biz çok iyi biliriz. Onu biz biliriz işte. Urallarda, Orta Asya'da, Erivan'da, Tiflis'te, Voronej'de, Gorki'de, daha birçok uzak yakın merkezde üniversiteler art arda açılıyor. Herkes öylesine hızlı okuyor ki Alexi, tıpkı toprağa, tarım araçlarına kavuşmuş köylülerin açlığındaki coşku gibi. Devrimden önce 105 yüksek öğrenim veren kuruluşumuz ve 127 bin öğrencimiz varken, bugünlerde devrimin 10. yılının bitiminde
Yüksek öğrenim veren kuruluşlarımızın sayısı 700'e ulaştı. Bu kuruluşlarda öğrenim gören öğrenci sayımız ise 400 bini gerilerde bıraktı. Cahil plebler entelektüel yeteneklerini hızla geliştiriyorlar Alexi. Üniversitelerde okuyan çocuklarından daha geride kalmak istemiyor ana babalar. Bolşevik ilkelerimizin soylu dünya görüşü onların eğitimlerinin temelini oluşturdu. Eğitimlerinin kurgusunu bu ilkeler gerçekleştirdi. Halk kütüphaneleri, Lenin'in gösterdiği kültür izbaları insanlarla dolup dolup boşalıyor. En küçük yerleşme birimlerine dek açılıyor kültür izbaları. Okuma yazma öğrenenler tarla çalışmalarından, fabrikadaki işlerinden sonra buralara geliyorlar. Bir aydınlık çağ başlıyor kıvanç içinde Alexi. Moskova'daki ve öteki kentlerdeki tiyatroları işçilerle köylüler, erler dolduruyorlar artık. Stanislavski, Katshalov, Moskvin, Yujin, Yermolova, Nejdanova, Ershov, Sabinov gibi sanatçılar artık onlar için oynuyorlar. İşçi, köylü ve erler için yapıtlarını üretiyorlar. Yo Alexi, boşuna öldüğünü söyleme bana. Yalnızca kendimize değil, tüm dünya proletaryasının bugüne değin getirip bıraktığı kalıtımın gerçeğine de aykırı olur bu. Yo Alexi, boşuna öldüğünü söyleme bana. 1789'un proletaryası, el emeğinin bu yeni bakiresi, yeni efendilerinin yanında çocuksu kıvancıyla yer alırken 1793'lerde, 1830-1848, 1871'lerde çocuksu sevinci kursağında bıraktırılıp yeniden köleleştirilmek için amansızca katledilmedi mi? Barikatlar gerisinde dövüşe dövüşe ölürlerken öldükleriyle mi kaldılar yalnızca Alexi? Yo yo, öldükleriyle kalmadılar. Biz pleblerin ilk devletini kurarken onların deneyimlerinden hiç yararlanmadık mı? Ölümleriyle getirdikleri öğretiler, bilimsel eleştirilerle vicdanlarımızda yüceltilmedi mi? Yo Alexi, insanın insanı sömürmesine karşı çıkanlar öldükleriyle kalmazlar. Oh Alexi, inan bana ben bile öldüğümle kalmayacağım. Devrimci savaşımızda benden hiçbir belge kalmayacak yarına. Hiç kimseye hiçbir şey söylemeden öylece öleceğim. Belki de adlarımız bile kazınacak kıyıda köşede kalmış betiklerde. Yine de öldüğümle kalmayacağım Alexi. Kim bilir nerede, hangi ülkede, insanların sorunlarını, barışı, sevgiyi düşünen rengi, dili çok değişik birilerinin vicdanında birdenbire tomurcuk tomurcuk çatlayacağım yeniden. İnan buna Alexi, onun vicdanında açacağım yeniden tomurcuk tomurcuk. Tüm deneyimim şunu öğretti bana. Hiçbir şey rastlantısal değil yeryüzü maceramızda. Ölümlerimizin onların kurtuluşlarıyla derin bir ilişkisi var. Zaman Alexi, ilişkilerin hızla düğümlerini atmasına yardım edecek. Yo Alexi, boşuna öldüğünü söyleme bana. Lenin'in 1 Mayıs 1919'da söylediği söylevi anımsa. Torunlarımız kapitalist çağın kalıntılarıyla belgelerini büyük bir merakla izleyecekler. Nasıl olur da özel kişilerin elinde bulunabilir yiyecek içecek maddelerinin alım satımı? Fabrikalar ve işletmeler nasıl olur da özel kişilerin mülkiyetinde bulunabilir? Bir insan bir başka insanı nasıl sömürebilir? Çalışmadan nasıl sırtüstü yaşayabiliyordu bir takım insanlar? İşte tüm bunları kafalarında canlandırmakta zorluk çekecek torunlarımız. Bugüne değin çocuklarımızın göreceği günlerden masallardaymışçasına söz açılırdı. Ama şimdi yoldaşlar, temelini attığımız sosyalist toplumun bir düşler ülkesi olmadığını açık seçik görüyorsunuz. Çocuklarımız daha da büyük bir çabayla bu yapıyı yükselteceklerdir. Yo, boşuna öldüğünü söyleme bana Alexi. Yo, bir daha boşuna öldüğünü söyleme. Kaçıncı kilometresindeyiz Leningrad'ın? Aradan bir gündüz geçti mi? Şimdi dinle Alexi, bir savun iyice doğru. Yatsımak kimseye bir şey kazandırmaz. Unuttuk sizi. Bunun anlamı şuydu. Yola çıkarken ve savaşım döneminde gösterdiğimiz titizliği sonraki oluşumda gösteremedik. Dediğini kabul ediyorum. Küçük bir istasyon tepesi önünde sizi, düşman karşısında durmadınız diye kurşuna dizdirenler sonradan sizi unuttular. Oysa size karşı ve tüm proletaryaya karşı sorumluydular.
Yüz bin kez yinelerim ki Alexi, sizi küçük yanlışlıklar için bile bağışlamayanlar, yanılgısız bir dünya kurabilmek için bir zamanlar alabildiğine titizlik gösterenler, sonradan gevşeyip işi sokak ortalarında, alanlarda Bolşevik ilkelerin dışına taşırınca, işi soytarılığa döktüklerinde, şimdi işte bunun cezasını çekiyorlar. Bana gelince Alexi, ben de kendimi cezalandıracağım. Bu cezanın dışında tutamam kendimi. Bunu bir büyük özveriyle de yaptığımı söyleyemem. Ben kendimi cezalandırmasam artık onlar cezalandıracaklar beni. Bunu şöyle söylemem daha doğru. İşlediğim suçun kendisi bu işlemi kendiliğinden doğasal bir yasa olarak yerine getirecektir zaten. Şimdi hiç kimsenin bilmediği bir gerçeği fısıldıyorum kulağına. Bugünle açlığımın üçüncü günü bitiyor. Yo, ilk önce kendiliğinden oldu bu. Glassman'ın intiharından sonra gitgide daha az yemek yer oldum. Nedenini açık seçik kestiremediğim bir biçimde. Sonra, yani bu olaydan yaklaşık 20-25 gün sonra sanırım, bu GPU görevlileriyle ilk ilişkiden sonra artık yalnızca su içmeye başladım. Bu işi düzenli bir biçimde ele alışımsa 4 gün önceye rastlar. Şimdi düzenli bir biçimde gittikçe suyu da azaltmaya başlayacağım. Bir gün bilemediğim, kestiremediğim biri benim açlık grevine yatarak öldüğümü söyleyecekse, bunun tarihini Leningrad'a gidişimden 2 gün önceye alarak saptamalıdır. Bunun bir önemi olduğunu da sanmıyorum aslında. Artık kendime dönük duygularımla düşüncelerim, hiç alışık olmadıkları bu vesveseyle büyüyünce kendi kendilerine işte böyle ayrıntılar büyüyor gözümde. Niçin gülüyorsun Alexi? Ah, anladım. Aslında annenin et yemeğine iştahımı sakladığım için yemediğimi söylüyorsun. Alexi, dur, o kadar çok gülme. Yan yan bakanlar var. Dur Alexi, böyle şeytanlıklar yapmamalısın. Kendimi bir koridora atabilsem, hiç kimseye göstermeden. Gece ne güzel Alexi. Hiç gündüz olmasın istiyor insan. Sanki gökteki ayla çılgın bir yarış içindeyiz. Ovadaki tepelerden birine ya da önümüzü kesmek için fırladığında bir köprüye çarpıp yolumuzu kapamasından kaygılanıyorum. Bu çılgınlığına son vermeli ay. Bir oradan bir buraya fırlayıp atlamasana. Bir önümüze bir ardımıza geçmesine bir son vermeli. Aydan korkuyorum işte. Kenti birlikte dolaşalım Alexi. Beni yalnız bırakma. Sabaha doğru ineceğimizi sandığım Leningrad'da sana St. Petersburg'un bazı yerlerini, bazı bölgelerini göstermek istiyorum. Oraları bir daha seninle yaşamak istiyorum Alexi. Kente yaklaştıkça bir korku sarıyor içimi. Ne olur beni yalnız bırakma Alexi. İşte Leningrad, işte sonunda geldik. İnsan bu kalabalıkta garın hangi kapısından kendini dışarı atacağını bilemiyor. Bu bavulların arasındaki kucaklaşmalardan, sevinçle peronlara koşuşan insanların arasından şöyle, hiç kimseye çarpmadan bir sıyrılıp çıkabilsek Alexi, sakın yanımdan ayrılma. İşte sana göstermek istediğim yer burası. İçim nasıl yenilenmiş coşkularla dolu Alexi, yeniden buraya geldiğimiz için anlatamam. Çok kez iç savaşın en bunaltıcı zamanlarında bile burayı düşünüp durmuştum kendi kendime Alexi. Burayı düşünmek sakinleştirici bir ilaç gibi gelirdi bana. Burası kazan alanı, St. Petersburg'un en görkemli alanı ve işte 3. Alexander'ın görkemli yontusu. Dikkatle bak, o alaycı bakışları değişmiş mi hiç? Bir bakış nasıl donup kalabilir böyle? Alaycı, kendini, çarlığını bile küçümseyen bakış. Hep bir şeyler söylemek istercesine donup kalmış sanki. Sana da öyle gelmiyor mu Alexi? Peki peki, tartışmayalım. Değişik bir yorumla algılayabilirsin sen de. Senin çarları hiç sevmediğini bilirim öteden beri. Bu alan düşlerime doldu boşaldı Alexi tam 11 yıl boyunca. Bu 11 yıl, yıl değildi sanki. Bir çağdan bir başka çağa geçişin isyanlarla, başkaldırılarla, savaşla yüklü yüzyıllarıydı sanki. Burada bir banka, ah hem de şuradakine oturmayı düşledim durdum yıllar boyu. Sanki yüzyıllar boyu. Ama nasıl bir düşleme biliyor musun Alexi? Şöyle dinlene dinlene, hiç telaşa kapılmadan ve her şeyi zamanlayarak soluklana soluklana. Silah sesleri, yanılmıyorsam şu yöreden gelmeye başlamıştı. Katyuşa ağlıyordu. Kazan alanında, işte burada Alexi. Katyuşa başı avuçlarımda ağlıyordu. Georgi, ne oluyor? Ateş ediyorlar Katyuşa. Ama neden? Bilmiyorum Katyuşa, bilmiyorum. Sen iyice sokul bana. 1917 Şubat'ının 25. günü öğleye doğruydu. İki konuşmacımız işte tam burada, 3. Alexander'ın ayakları dibinde konuşuyorlardı ellerinde megafonla. İlk vurulan öndeki oldu. Silah seslerini daha sonradan duyduğum için Çar Alexander'ın önce kendisine bir tekme attığını sanmıştım. Ama ardından ikinci konuşmacı da bu kez duyduğum silah sesleriyle birlikte yuvarlanınca on binlerce insan hızla bir cendere içinde gibi sıkışmaya başladı. Çar'ın polisleri işte tam şu yöreden ateş ediyorlardı ve Katyuşa avuçlarımın içinde ağlıyordu. Oysa Alexi, iki ay ya da olayların yoğunluğunda eriyip giden bir zaman sonrasında Katyuşa beni yine bu alanda, işte seninle oturduğumuz bu bankta terk etti. Kazan alanında Katyuşa'nın beni 11 yıl önce yalnız bırakışı gibi yeniden yalnız kalmak, onunla oturduğumuz bu bankta tek başıma düşünmek istiyorum Alexi. Beni anlayışla karşılayacağını biliyorum. Beni Znamenskaya alanında bekle. Orada devrimin genç komiseri, devrime çeyrek saat kala silah arkadaşlarımın yanına koşmadan önce, yine böyle sabaha uzanan gecenin bir saatinde Znamenskaya alanında tek başıma oturmuş, batmakta olan eski dünyayla doğmakta olan bizim dünyamızın kıyaslamalarını yapmıştım kendimde. Gecikmeden yanına geleceğim Alexi. Beni Znamenskaya alanında bekle. Katyuşa neredesin? Neredesin Katyuşa? İlk günkü gibi seviyorum seni. Kendi kendimle değil seninle düşünüyorum yine. Kaç gündür Alexi ile dolaşıyorum Petrograd sokaklarını Katyuşa. Kaç gündür bilmiyorum. Alexi'yi tanımadın sen hiç. Alexi'yi ben kendi ellerimle gençliğinin en güzelliğinde kurşuna dizdirdim iç savaşta. 26 yoldaşıyla birlikte, Siviyaz'da, küçük bir istasyoncuğun ön yamaççıklarında. Şimdi beni Znamenskaya alanında bekliyor. Ölüler hesap sorar insandan. Ölüler Katyuşa. Daha güzel, sömürüsüz bir dünya için öldürdüklerimiz var ya, işte onlar. Böyle bir dünya kurmak için yola çıkmışların ayakları sürçenleri yollarının üstünden çekip atmaları nedenli doğruysa Katyuşa, kendi ayakları sürçünce bu kez onların hem de daha yoğun hesap sormaları kaçınılmazdır. Küçücük yanılgıları bağışlamayanlar kendileri yanılgıya düşmemeliydiler. Çok titiz bir özenle savaşımlarını sürdürmeliydiler. Bunu yapamayanlardan işte Katyuşa, gecenin el etek çekmiş saatlerinde ölüler hesap sorar. Böyle bir sorgulamanın karşısında çırılçıplağım şimdi. Sana Sedov'dan söz etmiştim. Anımsadın mı Katyuşa? Bir gün bana şöyle demişti. Zaman zaman devrimci uğraşa ara vermek gerekir. Başkalarının da bize yetişip çoğalmamız için. Üniversitene dön yeniden Vasilyevich. Bıraktığın yerden okumanı sürdür. Ölüme böylesine eşikte, ölüme böylesine kararlıyken şimdi her şey bana sanki şöyle görünüyor. Bir bir her şeyi ayıkladıktan sonra yaşamı bilmek ya da bilmemek, her gün devrim için uyananlar yaşamın kendi doğalsallığına dönüştüğünü görmeye başladıklarından sonra yeterince ayakta duramamaya, bocalamaya başladılar Katyuşa. Bugün bunu daha iyi anladım. Tam 11 yıl sonra Viborg bölgesine dönünce yeni Viborg karşısında dondum kaldım Katyuşa. Viborg'da devrimci barakaları, izbaları bulacağımı sanıyordum. Barakalar yok şimdi. Karpitle aydınlanan izbalar yok şimdi. Devrimci proletarya yok şimdi. Yerlerinde koca koca apartmanlar, düzenli bloklar, merkezi sistemle ısıtılan yapılar, çocuk bahçeleri, şirin okullar, asfalt içinde geniş yollar var şimdi. Kılık kıyafeti yerli yerinde işçiler düzenli otobüs işletmeciliğiyle işlerine götürülüyor, fabrikalarından dönüyorlar. Akşamları sinema salonlarını, tiyatroları dolduruyorlar. Dinlence günlerinde çoluk çocuklarıyla hayvanat bahçelerinde, çarların saraylarında, müzelerde dolaşıyorlar. Ve onların bu mutluluğunu nedense silik, kişiliksiz buluyorum Katyuşa. İşte yazgımı belirleyen çıplak gerçek bu Katyuşa. Zaman zaman devrimci uğraşa ara vermeyi bilemeyişimiz belki de. Her gün devrim için uyanmak gerekmediğini anlayamayışımız mı yanılgımız? Devrim bizi yabanıllaştırdı mı Katyuşa? Ah Katyuşa, ah! Böylesine acı soruları bir bıçak gibi saplıyorum kendime. Kabuk bağladığını sandığım tüm yaralarım kanıyor. Söyle bana Katyuşa, hepimizin yanılgısı, Mirachkovskilerin, Ivan Simirnovların, Glasmanların, Ninushkaların, partiden atılanların, sürgüne gönderilenlerin, intihar edenlerin yanılgısı, değişen yaşama ayak uyduramayışımızdan, onun yeni biçimiyle yeniden olağanlaşmasına uyum sağlayamamamızdan mı? Ama ötekiler, beni sorgulamak için peşime adamlarını takmış olanlar, yaşamı biliyorlar Katyuşa. Vodkaları, karıları, çocukları, bürokrasinin güncel devingenliği içinde yaşama ayak uyduranlar, bizi bu yetenekleri ya da yeteneksizliklerinin gücüyle yendiler. Mütevazılıklarıyla, zaman zaman devrimci uğraşa ara vermekle, yetinmeleriyle, yetinme geçmişin savaşımını onlara unutturursa, İşte o zaman yenilgileri bizimkinden daha yoğun, daha acımasız olacak demektir. Yetinmeyi bilmekle yetinmeyi zorlamak arasında mutluluğumuz Katyuşa. Böylesine bir dengeyi kuramayacak kadar yetinilmesi az şey bırakmışlardı bize. Ama yo, iş işten geçmedi daha. İstesem onlar gibi olabilirim Katyuşa. Hiç kendimi zorlamadan, istedikleri doğrultuda vereceğim yanıtlarla yaşama, bıraktığım yerden, ben de onlarla birlikte yeniden katılabilirim. Ah Katyuşa, yaşamak benim için neden hep bir seçme yapma işlemi oldu? Neden hep seçmeyle karşı karşıya bırakıldım? Gençliğimde sen beni ya parti ya ben diye seçmeyle karşı karşıya bıraktın. Şimdi onlar ya ikiyüzlü bir yaşam ya da doğrularınla, erdeminle noktalamak yaşamı kendinde. Oh Katyuşa, neden hep ya birini ya ötekini seçmek zorunda kaldım? Neden? Neden ikisinin birlikte olması olanaksızdı? Neden yaşamak için tüm geçmişimi yatsımak, ikiyüzlülüğü, riyakarlığı kabullenmek zorunda bırakılıyorum Katyuşa? Neden seninle evlenmem için 11 yıl önce bu alanda beni ya okulumu sürdürmek ya da senden ayrılmak zorunda bırakmıştın? Hep ben mi suçluyum yol kavşaklarından? Yol ayrımlarını hep ben mi yarattım? Yoksa sizler mi Katyuşa? Oysa bir gün bile yaşamak önemli demişti Viborg yerleşme bölgesinin iri yarı proleterleri. Kazak atlarının karınları altında sürüne sürüne karşıya geçmeye çalışıyorduk. Kazaklar atlarının altında eziyorlardı başkaldıran plebleri. İnsan iskeletlerinin kırılan kemik sesleri hala kulaklarımda. Sense kaldırımın öte yakasında kalmıştın. Hiçbir şey düşünemiyordum senden başka. Gerçekten hiçbir şey. Ne çarı, ne devrimi, ne görevlerimi, ne de ölümü. Sana erişmek için yeniden kazakların içine dalacağım bir sırada bir el, demir bir kıskaç gibi kıskıvrak yakalamıştı kolumu. Tam şuradan, acısını duyuyorum hala kolumda. Bak tam şurada, tıpkı o günkü gibi. İri yarı, korkunç bir proleterdi. Ama Katyuşa o tarafta kaldı dedim, elinde çırpınarak. Kazakların tarafında. Kan çanağı içinde dönen gözlerini bir süre yüzüme dikti. Katyuşa'ya ne olduysa oldu artık dedi. Senin sağ kalman gerek şimdi. Bir gün bile sağ kalışımız yarını belirler çünkü. Bir gün bile sağ kalışımız yarını belirler. Şimdi kazan alanında yineliyorum bu tümceyi. Yaşamak. Niçin? Bir devrimci kölelerin çağlar boyunca biçim değiştire değiştire kendine getirip teslim ettiği ahlakında bu sorunun en doğru, en yalın yanıtını bulup verebilmelidir kendinde Katyuşa. Yaşamak, yarını belirlemek için. Artık ben yarını belirleyecek bir savaşımın içinde değilim. Devrimden 11 yıl sonra kazan alanında yapayalnızım Katyuşa. Devrimci yalnızlığım da değil bu. İtimin, kemiğimin yalnızlığı. Devrimci yalnızlığa filizlenen umutlarla göğüs germek daha kolay Katyuşa. Ama kemiklerime dek bir rutubet gibi sinen yalnızlığı göğüsleyemem. Yarını düşleyecek gücüm bile yokken böyle. Yarın belli, yarın belli Katyuşa. Öyleyse yaşamak niye? Sığ suların bulanıklığında kıyıya vurmuş bir açık deniz hayvanı gibi soluklana soluklana ölmek için mi? Katyuşa, yalnızlığımı anla. Özleminle titriyorum, beni terk edişinin ilk günü gibi. Işıkları sönük şu binlerce evlerden birindesin. Ama yine de yoksun işte. Oysa Alexi var. Znamenskaya alanında dipdir şimdi. Ölüler daha canlı bende şimdi sağlardan Katyuşa. Bir tragedya ustasının dediği gibi. Toprağın altında yatan ölüler dipdiri canlı şimdi. Zaman zaman düşün beni Katyuşa. Ekim devrimi törenlerinde dilerim anım buzlu sular gibi ayıktırsın seni. Çünkü seni ilk sevdiğim gibi bakirim hala. Tüm bakirliğimle kendi uçlarıma ağlıyorum şimdi kazan alanında. Alexi, Alexi neredesin? Oh Alexi, seni bulamayacağım diye yüreğim ağzıma geldi. Seni yalnız bıraktığım için bana darılmadın değil mi Alexi? Yanına oturmama izin ver. Ne kadar güzelsin Alexi, ne kadar genç ve dirisin. Güzelliğini avuçlarıma doldurmak istiyorum Alexi. Şimdi artık Znamenskaya alanının sabaha yönelik alacakaranlığında sana son söyleyeceklerimle, senin ve orada kurşuna dizdiklerimizin hepsinin diri devrimciliği karşısında öz eleştirimi yapmak istiyorum. Yaşadığım topluma ben kendim sorun olmak istemedim hiçbir zaman. Yaşadığım topluma, onun koşullarına sorun olmaktan kaçındım. Yaşadığım toplumun sorunları benim sorunlarım oldu. Toplumun sorunlarıyla özdeşleştim. Özel sorunumla hiç kimsenin başına ağrıtmadım. Ama başkalarının özel sorunlarına da yabancı kalmaktan kaçındım. Partim her şeyim oldu. Partimin verdiği görevi kendi kendimde hiç eleştirmeden, hiç şikayet etmeden, gücümün yettiğince demek istiyorum. Yetmeseydi zaten partim vermezdi. Tüm titizliğimle yerine getirdim. Bu titizlik yaşamımın tek vesvesesi oldu. Tüm devrimciler gibi gösterişten kaçındım. Tüm bolşevikler gibi kendime gereğinden fazla hiçbir şey istemedim. Ne fazla bir giysi, ne fazla para, ne daha yüksek görevler, ne makamlar, ne de benim hiç aklıma gelmeyen ama gelmesi olanaklı bir şey istemedim. Yo, ölümün böyle eşiğinde, onunla ve senle böyle yüz yüzeyken yalan söyleyemem Alexi. Bir kez yaşamımda bir şeyi, elimde olmadan çok istedim. Urallar bölgesindeki çalışma kamplarından birini denetliyordum. Güney Urallarda, yanılmıyorsam Yamanto Dağı'nın eteklerinde Alexi. İşte orada ormanın, dağın, Kama Irmağı'nın coşkuyla kucaklaştıkları, birbirlerine sarılıp döndükleri bir çitlenbikler köşesinde. Bir genç kızın ırmağa girmek için soyunduğunu gördüm. Donup kaldım. İlk kez bir insan çıplağı görüyordum ve ilk kez bir insan çıplakken nasıl tanrısal bir güzellikte olabilirmiş. Doğanın diriliğiyle onun kıvrımlarındaki eşsel atışı birlikte görüp izliyordum. Genç kız beni görmeden çitlenbikler arasından çıkıp kendisine bekleyen erkek arkadaşının yanına koştu. El ele tutuşarak kendilerini öteki arkadaşlarıyla birlikte Kama Irmağı'nın soğuk sularına bıraktılar. Bulunduğum yerde kımıldayamıyordum. Sanki bir kaynak makinesi kalın bir çelik tabakasına delmek için tüm kıvılcımlarını saça saça, tüm yakıcılığı ve eriticiliğiyle beni delip geçmek, bende bir yerlere ulaşmak istiyordu. Ve bir süre sonra derin bir acı yüreğime yayıldı. Kampa döndüğümde artık kendi kendimi denetleyemiyordum Alexi. İlk kez o genç kızı çok istedim. Şimdiye dek yemediğim bir yemek karşısındaki kudurtucu açlıkla kıvranmaya başladım. Açlığımı kin ve hasetle doyurdum. İlk kez Alexi, kin ve haset. Bu iki duygu da olmazsa ölebilirdim. Onlarla açlığıma karşı savaş verebilirdim. Kendiliğinden oldu bu. Ne ki yine de çıplak güzelliğin etkisini üzerimden günlerce silip atamadım. Sonuçta o kamptan kaçtım. Çalışma merkezlerimizden birine ulaştığımda doktorların bir türlü nedenini bulup çıkaramadıkları ateşli bir hastalık içindeydim. Ve beni hastalıktan hüznüm kurtardı. Derin bir acıyla yoğrulan isteği, tutkuyu, onlarla birlikte onlara karşı vücudun kendiliğinden kullandığı kin ve haseti kendi kendimde hüzünleştirdim. Kampta Pushkin'den dizeler okuyan bu genç kızın diri, sağlıklı, tanrısal güzelliğini, hüznümün ılık rahatlığı içinde gittikçe kendimden uzaklaştırmayı başardım. Şimdi işte hepinizden bu haksız duygularım için özür diliyorum. Beni hepinizin önünde bağışlamanızı diliyorum. Tüm devrimciler gibi özverimi sık sık sınadım kendimde. Tüm bolşevikler gibi sonuna dek görev adamı kalma ilkesini benimsedim. Yine de bunlar yetmedi. Partiye yeterince özen gösteremedik. İnsanların mutluluğu için var olan parti aygıtının kendisine yeterince dal budak sardırabilseydik, belki de yenilgilerimiz böylesine acı olmayacaktı. Oysa yalnızca kendilerini değil, dünyayı arıtabileceklerine inananlar, plevlerin savaşımının bilimselliğe ulaştırdığı ilkeleri kendilerinde yoğunlaştırmalı, çoğaltabilmeli, daha da geliştirebilmeliydiler. İşte artık güneş sökün etti Znamenskaya alanında Alexi. Gidip gelmeler çoğaldı. Banliyö trenleri daha çok girip çıkmaya başladılar gara. Şu iki adamı görüyor musun Alexi? Onlar bizi arıyor. Onlar kim mi? Onlar iki GPU görevlisi. Şeflerini tanımakta sen de güçlük çekmeyeceksin sanırım. Blagonravov, ah Alexei nasıl tanımazsın? Sivyaz'da sizi kurşuna dizen bölüğün kumandanıydı Blagonravov. Şimdi sizin kasıtlı biçimde kurşuna dizildiğiniz savına dosya hazırlayan GPU merkez şefi. Bu iki adamın bizi selamlamalarına bakıp da sakın aldanma Alexei. Gösterdikleri kimlik kartlarından yanılmadığımı sen de görüyorsun değil mi? Bir güzel bak. Ver elini bana Alexei. Avucun avucumda olsun. Bunlar bizi Moskova'ya götüreceklerini sanarlarken biz Alexei yeniden çatlayacak devrimci tohumlarımızla devrimci yaşayışımızın tüm başka ülkelerde yeniden yeşerdiğini görmek için Smolny'ye, pleblerin ilk karargahına yönelelim. Bizi Moskova'ya, GPU merkezine götürdüklerini sanan bu iki görevli, Znamenskaya alanından yanılgıyı yanlışlıkla alıp getirdiklerini görsünler Alexei. Smolny'den düşman donanmasının cayır cayır yandığı Volga'ya uzanalım. Orada Raskolnikov ve Malkin bizi bekliyor. Birlikte enternasyonali söylediğimiz küçük istasyonun eteklerine tırmanalım. Başlayacağımız geziyi nerede durduracağımıza, nerelerde konaklayacağımıza sen karar ver Alexei. Sen, benden önce gördüğün yerleri göster bana. Hani içi yoldaşlarımızla dolu vagon cayır cayır yakılırken, dayanamayıp kaçıp gittiğin, tırmandığın o dağ başı kovuğu var ya Alexei. Derin bir sessizlik ve her şeyi unutturan, derin bir huzur içinde. İşte orasını çok merak ediyorum. Hem de çok. Ama ben senin istediğin yere geleceğim Alexei. Yeter ki avucun avucumda olsun. 18. En yakın çalışma arkadaşlarımdan tüm iç savaşın yılları süresince Cumhuriyet'in Devrimci Komitesi Sekreteryası'nın başında bulunan Georgi Vasilievich Butov tutuklandı. İnanılmaz kötü koşullar içindeki tutuk evine kondu. Bu katıksız, alçak gönüllü adamdan, hiçbir şeyden sitem etmeyen bu partizandan, herkesçe bilinen düzmece, uyduruk, saptırılmış suçlamalarının doğrulanmasını, termidoryenlere uygun üç kağıtçı bir yöntemle onaylatmak istediler. Butov yiğitçe bir açlık greviyle karşılık verdi buna ve bu açlık grevi onu bu yılın Eylül'ünde tutuk evinde öldürdü. Troçki, Alma-Ata'da bulunduğu sürgünden parti merkez komitesine ve uluslararası komünist büroya gönderdiği mektuptan 16 Aralık 1928. Kitabın sonu. 19 Ekim 2005, sayfa 668.